Ayrım 16.
Bak şu adama, pezevenk olabilecek hali var mı şu adamın? Mimarı yakından tanıyan annem, Mustafa Kemal'in %100 doğru söylediğini, kim olursa olsun karısına en küçük saygısızlık yapanı o adamın sahiden döveceğini söylerdi. Anneme göre Mustafa Kemal, kimin sert eleştirilerle, kimin tatlı sözlerle yola getirileceğini çok iyi bilirmiş. Bunu kanıtlamak için de ressam Namık İsmail'in annesinin öyküsünü anlatırdı. Bütün kadınlar başlarını açmışken eskiden çok güzel olan bu yaşlı Çerkez kadını başını örtmekte direniyormuş. Bir resepsiyonda, o zamanki kokteyllere resepsiyon denilirdi, annem Mustafa Kemal'in gidip yaşlı Çerkez'in yanına oturduğunu görmüş. Neler olacağını izlemek için Şefika da oraya yönelmiş. Bizimki çok ince, çok zarif iltifatlarla bu yaşlı kadının güzelliğini uzun uzun övmüş. Sonra hele bu ak saçlarınız yok mu? Hiçbir genç kadının saçı bu kadar güzel olamaz diyerek elini kaldırmış, ihtiyarın saçlarını okşarcasına siyah dantelden başörtüsünü arkaya doğru itmiş. Namık İsmail'in annesi yağmur da yağsa, kar da yağsa başını bir daha hiç örtmemiş o günden sonra. Gel gelelim aynı Mustafa Kemal bu yaşlı Çerkez'den farklı olarak Mısır elçisinin hakarete katlanacağını sezdiği için gene bir resepsiyonda adamın fesini başından almış, kirli bir şeymiş gibi iki parmağın ucuyla tutarak yanından geçen bir garsonun tepsisine koyuvermiş. Gereğinde insanları baştan çıkarmakta ustalığından ötürü Gözüpek annem milli şefimiz yerine milli aşiftemiz diye bir ad takmıştı Mustafa Kemal'e. Ona hemen yetiştirmişler bunu. Kızacağına kahkahalar atmış. Zaten annem çevresindeki Halim Selim hanımlara hiç benzemeyen belalı bir hatun olduğundan Tavariş Şefika dermiş ona. Yani Bolşeviklerin yoldaşlarından biri sayarmış benim hiç de solcu olmayan annemi. Annem tavarişliğini başka bir resepsiyonda da gözler önüne sermiş. Gazi çiftliğinde adı galiba Karadeniz olan büyükçe bir havuzun açılış töreni yapılıyormuş. Annem oraya gelince halamın eşi eniştem Saffet-i Ziya'nın fenalıklar geçirdiğini görmüş. Protokol şefi olan Saffet-i Ziya çok iyi yürekli, çok saf bir insandı. Ama görevi tıpkı Avrupa'ya benzememiz için gereken düzenlemeleri yapmak olduğundan tek gözüne monokl takan bir Frenk sübbesiydi aynı zamanda. Salon köşeleri gibi adlar taşıyan alafranga romanlar da yazardı. Yaşamı boyunca benimsediği tutuma tam uygun bir ortamda Büyükada Yat Kulübü'nde verilen bir baloda sırtında smokini, gözünde monoklu, elinde bir şampanya kadehi gülüp söylerken bir kalp sektesinden ölüvermişti. Mustafa Kemal Saffet-i Ziya'yı sürekli işletirmiş. Tabağındaki inciri gösterip, "Şimdi öğretin bize Saffet-i Ziya Bey, protokole uygun olarak bu incir nasıl yenilmeli?" diye sorarmış. Saffet-i Ziya da büyük bir ciddiyetle incire eliyle hiç dokunmadan çatal bıçakla inciri soyup yermiş. Saffet-i Ziya Gazi çiftliğindeki resepsiyonda sağında ve solunda iki genç hariciyecinin yardımıyla ayakta zor durabiliyormuş. Annem neden böyle fenalıklar geçirdiğini sorunca adamcağız "Skandal Şefika, rezil olduk, mahvolduk Şefika" diye inlemiş. Sonra annemi törenle yeni açılan havuza götürmüş. Annem bir de bakmış ki iki yanında iki genç ve güzel diplomat eşi Mustafa Kemal havuzun kenarında oturmuş, ayakkabılarını çoraplarını çıkarmış, çıplak ayaklarını suya daldırmış. Şefika Mustafa Kemal'in de herkesin de duyabileceği yüksek bir sesle şöyle demiş. "Ne oluyorsun Saffet-i Ziya? Şaşılacak ne var bunda? Ellerimizin güzelliğini her zaman göstermenin bir yolunu buluyoruz. Ama ayaklarımızın güzelliğini nasıl gösterecektik? Bu havuz neden yapıldı sanıyorsun? Ayaklarımızın güzelliğini de gösterebilmemiz için yapılmadı mı bu havuz?" Bu sözleri duyunca Mustafa Kemal gülmeye başlamış. Mendiliyle ayaklarını kurutarak çoraplarını, ayakkabılarını hemen giymiş. Anneme bakılacak olursa Mustafa Kemal kişisel yaşamında yalnız ve mutsuz bir insandı. Yakın çevresinin içtenliğine de tam bir güven duyamıyordu. Annem son yıllarında küçük ülkeye bağlanmasını çok anlamlı bulurdu bu açıdan. Çünkü 5 yaşında bir çocuğun ona dal kavukluk etmesi söz konusu olamazdı. Onun sevgisine güvenebilirdi hiç olmazsa. Mustafa Kemal çok küçükken yatılı askeri okula verilmiş, anne sevgisinden yoksun kalmıştı. Afet Hanım dışında hiçbir kadınla uzun süren mutlu bir ilişki kuramamıştı. evliliğinin bir fiyaskoyla sonuçlanması kendi kabahatinden çok Latife Hanım'ın kabahatiydi anneme göre. Avrupa uygarlığına dönük yabancı diller bilen bir kızla evlenmek istemişti. Gerçi Latife Hanım yabancı diller biliyormuş ama davranışları hiç de uygar değilmiş anneme bakılacak olursa. Aklın alamayacağı kadar kıskanç ve hırçınmış. Değil Mustafa Kemal gibi birinin, en sıradan bir erkeğin bile tahammül edemeyeceği kıskançlık sahneleri yapar, herkesin önünde hırçınlığını gözler önüne serermiş. Örneğin odaya dalıp, ''Kemal gene mi içiyorsun?'' ya da ''Kemal gene mi poker oynuyorsun?'' diye bağırırmış. Ne var ki böyle dengesiz halleri olan bu genç kadın, eşi onu boşadıktan sonra son derece soylu bir biçimde davranmıştı. Kendini evine kapamış, hiç kimseyle görüşmemiş, onu kullanmak isteyen Mustafa Kemal düşmanlarına alet olmayı kesinlikle reddetmişti. Eski eşi öldükten sonra da bu efendice tutumunu sürdürmüştü. Hatta Mustafa Kemal'den yana olanlarla da konuşmaya yanaşmamıştı. Bunu çok iyi biliyorum çünkü 1960'ta Atatürk kitabını yazmaya başlayan Lord Kinross'a yardımcı olmuştum. Kinross bir yandan Mustafa Kemal üstüne yazılan her kitabı, her belgeyi okurdu. Daha doğrusu bir tek kelime Türkçe bilmediğinden Türkçe yazılanları sözlü olarak ben İngilizceye çevirirdim, o da not tutardı. Bir yandan da Mustafa Kemal'i tanıyanlarla görüşmeler yapardı. Bir gün sevinç içinde Latife Hanım'ın onunla konuşmayı kabul ettiği müjdesini verdi. Yanıldığını, Latife Hanım'ın onunla bile konuşmayacağını söyledim, nitekim konuşmadı da. Annem Mustafa Kemal ile evliliği süresince Latife Hanım'ı pek tutmamıştı. Ama boşandıktan sonra Don Kişot Şefika terk edilen kadından yana çıktı. İstanbul'a her gelişinde mutlaka onu görmeye giderdi. Bir defasında ben de peşine takılmıştım. Durum çok ilginçti. Mustafa Kemal Paşa lafı hiç edilmezdi. Havadan sudan konuşulurdu. Ziyaretin sonuna doğru Latife Hanım başını hafifçe yana çevirip derin derin içini çekerek kısık bir sesle ''Paşa nasıl hanımefendi?'' diye sorardı. Şefika da içini derin derin çekerek ''Nasıl olacak hanımefendi? Bildiğiniz gibi işte.'' derdi. Mustafa Kemal'i ayıplarcasına söylerdi bunu. Sonra laf hemen kapanırdı. İki hanımefendi içlerini çeke çeke hüzün içinde ayrılırlardı birbirlerinden. Evden çıkınca Latife Hanım'ın paşayı her zaman sorup sormadığını öğrenmek istedim annemden. Evet, her zaman sorar ama böyle kısaca dedi. Mustafa Kemal Dolmabahçe Sarayı'nda can çekişirken bizler üniversiteli gençler sabah akşam sarayın önündeki caddeye giderdik. Sabah fakültelerimize gitmeden, akşam evimize dönmeden oraya uğrardık mutlaka. Sanki bir yakınımız orada ağır hasta yatıyordu. Saçma bir umutla, iyi bir haber alabilmek umuduyla giremediğimiz sarayın önünde sessizce dolanırdık. Gözlerimizi sarayın damındaki bayraktan ayırmazdık. Ve bir sabah 9:05 geçe ben ve arkadaşlarım o bayrağın yarıya indirildiğini gördük. Gene sessizce birbirimize sarıldık. Benim yaşımda olmayanların hiç anlayamayacağı kişisel bir acıydı bu. Acımız bir yana, bir de sorumluluk duyuyorduk. Çünkü Mustafa Kemal bütün gençlere ama özellikle bizim kuşağımıza emanet etmişti Cumhuriyeti. Dolmabahçe Sarayı'nda katafalkı ziyaret ederken Halet ile benim arkamda yürüyen Şefika'nın usul usul ağladığını duyuyordum. Cenazeyi aile dostu bir avukatın Karaköy'de de caddeye bakan bürosundan seyrettik. Büro yüksek kaldırımın tam altındaydı. Top arabası görününce ansızın şiddetli bir dolu yağıyormuşçasına çıt çıt çıt sesleri geldi oradan. Meğer eskiden basamaklı olan yüksek kaldırımda toplanan Yahudiler, dinlerinin yas geleneğine uyarak giysilerin düğmelerini aynı anda koparmışlar, yere atmışlardı. Düşen düğmelerdi o dolu sesini çıkaran. Mustafa Kemal'in ölümünden sonra Fevzi Çakmak'ın Cumhurbaşkanı seçileceğinden korkuyorduk. İsmet Paşa seçilince rahatladık. Annem radyoda haberi dinledikten sonra artık bu millet sevgilisini kaybetti, kocasıyla uslu uslu oturması gerekecek bundan böyle dedi. Şefika bunu bir espri yaparcasına değil, ağlayarak söylemişti. Çok daha sonraları Lord Kinross'un Atatürk kitabının ilk sayfalarında yer aldı annemin bu sözü. 3. Bölüm Gençlik. 1935'te Arnavutköy Kız Koleji'ni bitirdikten sonra üniversiteye girebilmek için bir devlet okulunda olgunluk sınavı vermemiz gerekiyordu. Bizim kısmetimize Galatasaray Lisesi çıktı.
Olgunluk 15 gün süren sözlü ve yazılı çok zor bir sınavdı. Bizim 31 kişilik sınıftan ancak 5 öğrenci bu sınavlara Haziran 1935'te girmeyi göze alabildi ve 5'imiz de başarılı olduk. O sırada Galatasaray karma değildi. Bizleri oğlanlardan ya da oğlanları bizlerden korumak için başımıza Zebella gibi bir öğretmen koydular. Sertliğiyle ünlü bu öğretmen Galatasaray'ın en belalı oğlanlarını bile korkudan tir tir titretirmiş. Gel gelelim ben kısacık boyumla bu Zebella'nın karşısına dikildim ve çok kesin bir tavır alarak 15 yaşından beri tiryakiyim. Eğer sınavdan önce bir sigara içmezsem kafam işlemez dedim. Ve Zebella beni önüne kattı, helaya götürdü, sigaramı bitirinceye kadar kapıda bekledi. Daha sonraları kendim öğretim üyesi olunca yazılı sınavlarda tiryakilere sigara içme izni verirdim. Kurallara aykırıydı bu ama ben halden anlıyordum. Sınıfa birisi girerse sigaralarınızı hemen söndürün diye uyarıyordum öğrencileri. Kurallara ters düşen başka bir şey de yapardım. Sınavın hemen başında sevgili hademimiz Elif Hanım sınıfa büyükçe bir tepsiyle girer, çay ve bisküvi servisi yapılırdı. Çünkü öğrencilerin bir kısmının, özellikle kızların, ağızlarına bir lokma koymadan aç bir ilaç bir halde sınava geldiklerini bilirdim. Meğer olgunluk sınavı öğretmenleri benle halet üstüne çok acıklı bir masal uydurmuşlar. Şık giyinmiş öteki üç sınıf arkadaşımızdan farklı olarak benim de haletin de kılık kıyafet açısından dökülmemizden kaynaklanıyordu bu masal. Halet üstüne başını aldırmazdı. Benim ise tersine zübbelik diye tanımlayabileceğim kötü bir huyum vardı ilk gençlik yıllarımda. Kolejli kızlar özellikle süslü olmasalar bile özenle giyindiklerine, bakımlı göründüklerine göre benim bunun tam tersini yapmam gerekiyordu. Ayağıma baş parmağımın neredeyse dışarıya fırladığı eski püskü lastik ayakkabılar geçirmeliydim. Sırtıma yamalı etekler ve yakası çarpılmış biçimsiz frenk gömlekleri giymeliydim filan. İyi ki bu tersine zübbelikten kurtuldum zamanla. Gerçi çok beğendiğim bazı kadınlar gibi şık olamadım ama daha dikkatli giyindim hiç olmazsa. Olgunluk sınavını yapan öğretmenler halet ile benim perişan kılık kıyafetini görünce düş güçlerini özgürce işletmişler. Babalarımız Rusya'daki iç savaşta öldükten sonra dul kalan analarımız bizleri alıp İstanbul'a gelmişler. Beyoğlu'ndaki Beyaz Rus lokantalarının birinde garsonluk ederek akıl almaz özverilere katlanarak bizi Arnavutköy Kız Koleji'nde okutmuşlar. Biz Beyaz Rus fukaralarıymışız. Zeki ve çalışkan çocuklar olduğumuzdan öğretmenlerin yürekleri parçalanıyormuş ikimize baktıkça. Bu acıklı öyküyü annem bir rastlantı sonucu öğrendi. Bir kitap almak için muallim Halit Bey'in kitapçı dükkanına gittiği sırada sınav komisyonundaki öğretmenlerden biri olan Halit Bey'e koleji bitirip Galatasaray'dan olgunluk diplomasını alan 5 öğrenciden birinin kendi kızı olduğunu söylemiş biraz da övünerek. Adımı bildirince Halit Bey hayretlere düşmüş. Aman hanımefendi nasıl olur? O ve arkadaşı Rus fukaraları demiş. Annem de Rus fukaraları sanılan öğrencilerden birinin kendi kızı, ötekinin de Bolu mebusu Hasan Cemil Çambel'in kızı olduğunu açıklamış. Duyduğuna inanmayan nazik Halit Bey, estağfurullah hanımefendi diye bağırmış. O günden sonra Şefika, Halet ile bana Rus fukaraları adını takmıştı. Olgunluk diplomasını elde edince istediğiniz fakülteye gitmeye hakkınız vardı. 1935 yılında İngiliz filolojisi bölümü henüz açılmadığı için o sıralarda romanoloji denilen Fransız filolojisine girmeye karar verdim. Kimilerinin sandığı gibi romanoloji roman okutulan bir bölümün adı değil, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca türünden Latince kökenli yani Fransızların romane, İngilizlerin romans dedikleri dillerin ve edebiyatların öğretildiği bölümün adıydı. Fransız edebiyatı ağırlıklıydı, ikinci disiplin olarak da İngiliz edebiyatı öğretilirdi. Aile dostlarımızın çoğu bu kararımı hiç beğenmediler. Adı bile acayip olan o bölümü bitirince ne olacaksın? Bir lisede dil öğretmeni olacaksın ola ola. Bari hukuk fakültesine git, devlet memurluğu yaparsın en azından dediler. Annem de onlar gibi düşünüyordu belki ama bana karşı koymayı aklından bile geçirmedi. Bense bir okulda dil öğretmeni olmaya razıydım. Çünkü sevdiğim bir konuyu okumaya karar vermiştim. Lisede seveyim sevmeyeyim her derse çalışmak, geçer not almak zorundaydım. Ama beni gerçekten ilgilendiren bir konuyu seçersem, üniversite öğretimimin bir haz kaynağı olacağını düşünüyordum. Nitekim öyle oldu da. Üstelik ancak anladığım ve sevdiğim bir alanda başarılı olabileceğimi de biliyordum. Daha sonraları öğretim üyesi olunca ilk derste yeni öğrencilere 50 dakika boyunca sadece meslek seçmek konusundan söz ederdim. Size yüksek kazanç sağlayacak bölümü değil, sevdiğiniz bölümü seçin derdim. Üniversite sınavına yeniden girin. Bir yıl kaybedin, iki yıl kaybedin, ziyanı yok. Yeter ki sevdiğiniz ve yetenekli olduğunuz mesleği seçin derdim. Ömrünüz boyunca sevmediğiniz bir işte çalışmanın sizi ne kadar mutsuz edeceğini, hayatınızı nasıl zehir edeceğini sakın unutmayın derdim. Kendim doğru seçimi yapmıştım ve mesleğim ömrüm boyunca mutlu etti beni. Öyle mutlu etti ki bu mutluluk yetmiyormuş gibi bana üstelik para verilmesine ilkin şaşardım. Her ay maaşımı alınca elimde paralar bölümdeki arkadaşlara koşar, bana gene para verdiler derdim hayret içinde. Hayret etmem doğaldı çünkü salt zevk için yaptığım bir iş ekmek parasını da sağlıyordu bana. Böyle bir mutluluğun yeryüzünde kaç kişiye nasip olduğunu bilemem. 1935 sonbaharında şimdiki Lenduha Fen ve Edebiyat Fakültelerinin yerinde olan ve daha sonraları yanan o güzelim Zeynep Hanım konağına gelip gitmeye başladım. Oturduğum Beyoğlu'ndan tramvay vardı Beyazıt'a. Öndeki kırmızı vagonun bileti 5 kuruş, arkadaki sarı ikinci mevki vagonunki 2,5 kuruş yani 100 paraydı. Yazları sayfiye yerlerinde işleyen tramvaylar tenteliydi. Püfür püfür açık havada giderdiniz Kadıköy'den Suadiye'ye. Beyazıt Meydanı'na çıkar çıkmaz içim açılırdı. Daha sonraları savaş alanına dönüşen Beyazıt Meydanı çok güzeldi o günlerde. Ortasında büyükçe bir havuz vardı. Bir kış akşamı o sırada felsefe bölümünde asistan olan Nüsret Hızır ve öğrenci arkadaşlarımla fakülteden çıkınca bir de baktım ki bu havuzun üstü buz tutmuş. Onları geride bırakıp havuza koştum. Buzun üstüne atladım. Buz tabakası ince çıkmış meğer. Ben atlar atlamaz kırılıverdi. Belime kadar soğuk suda buldum kendimi. Üstelik kırılan buzlar bacaklarımı bıçak gibi kesmişti. Kan içindeydim. Nüsret durumu görünce çok kızdı. Beni bir taksiye götürürken fena azarlamaya başladı. Sevgili arkadaşımız Nüsret'i kendi yaşıtımız sayardık bizler. Onun bir büyük, 40'ına yakın bir adam olduğunu ilkin o akşam anladım. Ama ben de, arkadaşlarım da bunu hızla unuttuk. Çok geçmeden Nüsret'i bizler gibi gencecik sandık gene. Çünkü öyleydi aslında. Nüsret Hızır'ı çok sömürürdük. Maaşını alınca bizi meyhaneye götürmesini isterdik. Orada bir güzel yerdik, içerdik. Sonra bekar olan, ablalarıyla oturduğu için geçim derdi olmayan Nüsret, maaşından bizlere eşit miktarda harçlık verirdi. Nüsret'in Neriman ile evlenip Ankara'ya yerleşmesiyle meyhane fasılları da bitti, harçlıklar da. Ama iyi ki Nüsret'i gene görebildim. Çünkü benden 3-4 sınıf büyük olan Neriman'ı okuldan tanırdım. Başkentte bir işim olunca evlerinde kalırdım. Nüsret felsefeci olarak değeri bir yana dünyanın en bilgili insanlarından biriydi. 7 yıl Almanya'da geçirmiş, müzikoloji dahil okumadığı şey kalmamıştı. 3 yabancı dili kusursuz konuşurdu. Hiç kimselerin bilmediği en acayip şeyleri ondan öğrenmiştim. Fransız edebiyatı özellikle Fransız şiiri alanında eski deyişle bir allame-i cihandı. Bizler de bu alanda iddialıydık ama solda sıfır kalırdık onun yanında. Nüsret şişmandı. Neriman kilo vermesi için ona sıkı bir diyet uyguluyordu. Ne var ki Nüsret yağsız bifteğini ve zeytinyağsız salatasını yedikten sonra sokağa çıkar, Ankara'nın en ücra köşelerindeki lokantalarda börekli, pilavlı, bol yağlı ikinci bir yemek yemenin yolunu bulurdu. Şişkolar her zaman sevimlidir bence. Nüsret ise şişkoların en sevimlisiydi. 70 yaşındayken bile 7 yaşında bir çocuk kadar cana yakındı. Tramvay caddesinden Beyazıt Meydanı'na bakınca havuzun sağında Küllük Kahvesi ve Emin Efendi lokantası vardı. Paramız olunca lokantada 35 kuruşa biri etli olmak üzere iki tabak yemek yiyebilirdik. Ama çoğu zaman açık hava kahvesinde oturup çayla birlikte evlerimizden getirdiğimiz sandviçlerle karnımızı doyururduk. Hava yağmurlu ya da fazla soğuk olunca kapalı çarşıda gezinir dururduk. Çünkü fakültemizin bir kafeteryası yoktu o günlerde ve bazen dersler arasında 2-3 saatlik boş zaman olurdu. Çarşının daracık yan sokaklarında dallar en kuytu köşelerini bilirdik. Kapalı çarşının bizlere kapalı bir tek yeri kalmamıştı. Hava iyi olunca küllük denilen Emin Efendi kahvesi toplantı yerimizdi. Şimdi Beyazıt Meydanı'nda oturulup bir çay içirilebilecek tek yer olan caminin arkasındaki çınarlı kahveye kimseler rağbet etmezdi eskiden. Emin Efendi kahvesine yalnız öğrenciler değil, ressamlar, yazarlar, şairler de gelirdi. Ankara'da olmadıkları zaman Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rifat ile orada buluşurduk. Orhan Veli'nin bacakları öyle ince ve öyle uzundu ki alçak tahta iskemlesinin üstünde otururken herkes gibi bacak bacak üstüne atmaz, bacaklarını birbirine dolardı. Abidin Dino'nunki kadar biçimli olan elini delik deşik izlenimi veren yanağına koyar, bir türkü söylerdi ara sıra. Cihan da bilir benim sana yandığım, yandığım aman. Ellerim koynunda garip kaldığım, kaldığım aman. Böylesine çatlak bir sesle bu kadar güzel türkü söyleyeni ömrümde duymadım. Perşembeleri o gün dersim olmasa bile kuşbazları görmek için sabahın 7'sinde bomboş olan Emin Efendi kahvesine giderdim. 7.30'a doğru her birinin elinde üstü örtülü bir kafes, değişik yönlerden kuşbazlar gelirdi. Birbirlerinin yüzüne bakmazlar, hiç tanışmıyormuş gibi ayrı ayrı masalarda sessizce otururlardı. Hepsi toplanınca gizemli bir işaret verilirdi sanki. Aynı anda kafeslerin kılıfı kaldırılır ve kuşlar çılgınca ötüşmeye başlardı. Kuşbazlar poker oynayanların ifadesiz yüzüyle önlerine bakarlardı. Oysa bu bir yarışmaydı aslında. Herkes kendi kuşunun öteki kuşlardan daha güzel öttüğünü kanıtlamak isterdi. Ama bunu değil sözle, en küçük bir hareketle bile açığa vurmazlardı. Bu inanılmaz kuş konseri yarım saat kadar sürerdi. Sonra gene gizemli bir işaret verilirdi sanki. Aynı anda hepsi kafeslerini kılıfıyla örter, birbirlerine hiç bakmadan, bir tek söz söylemeden değişik yönlere gider, ortadan yok olurlardı. 1935 ile 1939 yılları arasında yüksek eğitim görmek çok büyük bir talih oldu benim için. İstanbul Üniversitesi'nin en şanlı dönemiydi o yıllar. Hocalarımız Almanya ve Avusturya'dan gelip bize sığınan Yahudi ya da Antinazi ünlü profesörlerdi. Yalnız kendileri gelmemiş, çalışma arkadaşlarını da beraberlerinde getirmişlerdi. Böylece bütün öğretim kadrosu mükemmeldi. Avrupa'nın ya da Amerika'nın hiçbir üniversitesinde bu kadar üstün kişilerle öğretim göremezdim. İşte bu yüzden Arnavutköy Amerikan Koleji'nin başvurusu üzerine bana Massachusetts'te bir burs verildiğini öğrenince hiç duraksamadan başka bir yerde okumaya niyetim olmadığını bildirdim. Yahudi ve anti-Nazi hocaları Türkiye'ye çağırmak Mustafa Kemal'in yaptığı en doğru işlerden biriydi. Ne var ki Amerika onları birer birer kaptı elimizden. Örneğin bölüm başkanımız Leo Spitzer'den ancak bir tek ders yılı yararlanabildim. Onun yerine gelen Profesör Erik Auerbach'tan ise mezun oluncaya kadar. 1950'den sonra Auerbach da ötekiler de en ünlü Amerikan üniversitelerine yerleşti. Ancak birkaçı kaldı bizde. Ne var ki Türk öğretim üyelerini yetiştirmişlerdi bu arada. Böylece olumlu etkileri onlar gittikten sonra da sürdü. Bizim bölüm kalabalık değildi.